Ayrım 4, Marslı, Andy Weir, sayfa 40, 4. bölüm. Günlük girişi sol 32. Su planımda birkaç pürüzle karşılaştım. Hedefim 600 litre su oluşturmaktı. Hidrazinden ayıştırabileceğim hidrojenle sınırlı. O zaman 300 litre sıvı O2'ye ihtiyacım olacak. O2'yi rahatlıkla oluşturabilirim. MTA'nın yakıt hücresinin 10 litrelik tankını CO2 ile doldurması 20 saat sürüyor. Oksijen verici bunu O2'ye dönüştürebilir ve atmosfer düzenleyici hub'daki oksijen içeriğinin fazla olduğunu görünce bunu havadan çekip ana O2 depolarında depolayacak. Bu tanklar dolacak. O yüzden O2'yi araçların tanklarına taşımam, hatta gerekirse uzay elbiselerinin tanklarını kullanmam gerekecek. Fakat oksijeni çok hızlı oluşturamam. Saatte yarım litre CO2 hızında ihtiyacım olan oksijeni yaratmam 25 günümü alacak. Bu istediğimden daha uzun bir süre. Ayrıca hidrojeni depolama sorunu da var. Hub'ın hava tankları, araçlar ve tüm uzay elbiseleri toplamda 374 litre depolama sağlıyor. Su için bütün materyalleri depolamam için dudak uçuklatıcı bir 900 litre depolama alanına ihtiyacım var. Yüzey araçlarından birine depo olarak kullanmayı düşündüm. Bunlar yeteri kadar geniş ama bu kadar basınca dayanacak şekilde tasarlanmadılar. Tahmin ettiğiniz gibi tek bir atmosferi tutmak için tasarlandılar. Bana bunun 50 katına dayanabilecek muhafazalar lazım. Bir yüzey aracının bu basınçta patlayacağından eminim. Su malzemelerini depolamanın en iyi yolu onları suya dönüştürmek. Yani bunu yapmam gerekecek. Konsept oldukça basit fakat bunu hayata geçirmek inanılmaz derecede tehlikeli olacak. Her 20 saatte bir MTA'nın yakıt hücresi sayesinde 10 litre CO2 elde edeceğim. Bunu hub'ın atmosferine eklemeyi, depoyu MTA'nın iniş platformundan söküp hub'ın içine taşıyıp boşalana kadar vanasını açmak gibi yüksek derecede bilimsel bir metotla gerçekleştireceğim. Oksijen verici keyfine göre bunu oksijene çevirecek. Daha sonra hidrazini N2 ve H2'ye çevirmek için iridyum katalizörün üzerine çok ama çok yavaşça salacağım. Hidrojeni ufak bir alana yönlendirip yakacağım. Gördüğünüz gibi bu plan benim büyük bir patlamada ölmem için birçok fırsat sunuyor. İlk olarak hidrazin fena bir şekilde öldürür. Herhangi bir hata yaparsam geriye hub'ın eskiden bulunduğu yerde açılacak Mark Watney anıt krateri dışında hiçbir şey kalmayacak. Hidrazinle çalışmayı becerdim diyelim. Hala hidrojeni yakma olayı var. Yangın çıkartacağım. Hub'ın içerisinde. Hem de kasten. NASA'da çalışan her bir mühendise hub için en kötü durumun ne olacağını sorarsanız her biri yangın diye cevap verir. Bunun sonucunda ne olacağını sorarsanız yangında cayır cayır yanmak diye cevap verirler. Fakat bunu başarabilirsem hidrojeni ya da oksijeni depolamaya ihtiyacım kalmadan sürekli olarak su üretiyor olacağım. Ürettiklerim atmosfere nem olarak karışacak ama su arıtıcı suyu atmosferden çekip alacaktır. Hatta planın hidrazinle yakıt üreticisinden gelen CO2'yi tam tamına denk getirmem bile gerekmiyor. Hub'da ve rezervlerde bol miktarda oksijen var. Sadece su yaparken O2'yi tamamen bitirmemeye dikkat etmem gerekiyor. MTA'nın yakıt üreticisini hub'ın sistemine bağladım. Şansıma ikisi de aynı voltajı kullanıyor. Durdurak bilmeden benim için CO2 yani karbondioksit topluyor. Akşam yemeği için porsiyonun yarısı. Bugün tek başardığım şey beni öldürecek bir plan yapmak oldu. Ve bu da pek fazla enerji istemiyor. Bu akşam Trees Company'nin kalanını izleyeceğim. Dürüst olmak gerekirse Bay Furley'i Roper'lardan daha çok seviyorum. Günlük girişi sol 33. Bu benim son girişim olabilir. Sol 6'dan beri büyük ihtimalle burada öleceğimin farkındaydım. Fakat bunun yiyeceklerimin bittiği zaman olacağını tahmin ediyordum. Bu kadar erken olacağını düşünmemiştim. Hidrazini yakmaya başlamak üzereyim. Görevimiz her bir makinenin tamire ihtiyaç duyacağı göz önüne alınarak tasarlandı. O yüzden bir sürü aletim var. uzay elbisesi içerisindeyken bile Mia'nın giriş panellerini açıp içerideki 6 hidrazin tankını alabildim. Çok fazla ısınmalarını engellemek için onları yüzey araçlarından birinin gölgesine koydum. Hub'ın yanında daha fazla gölge ve daha düşük bir sıcaklık var. Ama başlarım öyle işe. Patlayacaklarsa evimi değil, araçları patlatsınlar. Daha sonra tepkime odasını çıkardım. Bu biraz uğraştırdı ve çıkarmaya çalışırken kahrolası şeyi çatlattım. Ama sonunda çıkardım. Sorunsuz bir yakıt tepkimesine ihtiyaç duymadığım için şanslıyım. Aslına bakarsanız sorunsuz bir yakıt tepkimesi kesinlikle istemiyorum. Tepkime odasını içeri soktum. Başta riski azaltmak için hidrazin tanklarını teker teker getirmeyi düşündüm. Fakat kafadan hızlıca yaptığım bir hesap, tek bir tankın bile Hub'ı havaya uçurabileceğini söyledi. O yüzden tüm tankları içeri aldım, neden olmasın? Tankların üzerinde manuel boşaltma vanaları var. Bunların ne işe yaradıklarından tam olarak emin değilim. Bu tankları kullanmamız hiçbir zaman gerekmeyecekti. Sanırım bu vanalar üretim ve yakıt dolumundan önce yapılan birçok kalite kontrol testleri sırasında basıncı boşaltmak için kullanılıyordu. Nedeni ne olursa olsun kullanabileceğim vanalarım var. Tek ihtiyacım olan bir İngiliz anahtarı. Su aratıcısından fazla bir su hortumu çıkardım. Bir üniformadan kopardığım biraz iplikle, kusura bakma Johansen, hortumu vana çıkışına bağladım. Hidrazin bir sıvı olduğu için tek yapmam gereken hidrazini tepkime odasına, artık daha çok bir tepkime kasesi yönlendirmek. Aynı zamanda MTA'nın yakıt üreticisi hala çalışıyor. Çoktan bir CO2 tankını getirip atmosfere karıştırdım ve tekrar dolması için yerine taktım. Artık mazerete yer yok, su yapma zamanı geldi. Hub'ın yanmış kalıntılarını bulursanız bu yanlış bir şey yaptım demektir. Bu günlüğü iki yüzey aracına da kopyalıyorum. O yüzden zarar görmeden kurtulma ihtimali daha yüksek. Haydi hayırlısı bakalım. Günlük girişi sol 33-2. Henüz ölmedim. İlk olarak GDF elbisemin içliğini giydim. Elbisenin cüsseli kısmını değil de eldiven ve botlar da dahil altına giydiğim kıyafeti giydim sadece. Daha sonra revirden bir oksijen maskesi ve Fogel'ın kimya setinden laboratuvar gözlüğü aldım. Vücudumun neredeyse her yeri kapanmış oldu ve tanktan nefes alıyordum. Neden mi? Çünkü hidrazin çok zehirlidir. İçime fazla çekersem ağır akciğer sorunları yaşarım. Derime temas ederse hayatımın geri kalanında kimyasal yanıklarla gezerim. İşimi şansa bırakmıyordum. Hidrazin damlamaya başlayana kadar vanayı açtım. Bir damlanın iridyum kaseye düşmesine izin verdim. Pek bir numarası olmadan cızırdayıp kayboldu. Benim de istediğim buydu zaten. Hidrojen ve nitrojeni serbest bırakmış oldum böylece. Yaşasın! Elimde bol bol bulunan şeylerden biri de torbalar. Mutfakta kullanılan çöp torbalarından pek de farklı değiller. Ama söz konusu NASA olunca eminim 50 bin dolar falan tutmuşlardır. Kumandanımız olmanın yanında Lewis ayrıca görevin jeoloğuydu. Operasyon alanının 10 kilometrelik bir alan, dört bir yanından taş ve toprak örnekleri toplayacaktı. Ağırlık kısıtlamaları dünyaya getirebileceği miktarı kısıtlıyordu. O yüzden önce toplayabildiğini toplayacak, ardından da en ilginç 50 kilogramı eve getirecekti. Torbalar bu örnekleri saklayıp etiketlemek içindi. Bunların kimisi kilitli buzdolabı poşetlerinden bile küçükken, kimi ise çöp torbaları kadar büyük. Ayrıca kolibandım da var. Hani nalburdan aldığınız sıradan bildiğiniz kolibandından. Görünüşe göre NASA bile kolibandının tasarımını iyileştirememiş. Çöp torbası boyutundaki birkaç torbayı kesip derme çatma bir çadır yapmak için parçaları birbirine bantladım. Aslında daha çok aşırı büyük bir torba oldu bu. Çılgın bilim insanı tertibatımın olduğu masayı tamamen kaplayabildim. Plastik iridyum kaseye değmesin diye masaya birkaç ıvır zıvır yerleştirdim. Şansıma torbalar şeffaf, o yüzden ne oluyor ne bitiyor görebiliyorum. Daha sonra uzay elbiselerinden birini amacıma feda ettim. Bir hava hortumuna ihtiyacım vardı. Bir sürü uzay elbisem var nasıl olsa. Toplamda 6 tane. Her ekip üyesi için bir tane. O yüzden içlerinden birini kullanılmaz hale getirmekte sakınca görmüyorum. Plastiğin üst tarafını keserek bir delik açtım ve hortumu oraya bantladım. Yalıtımı iyi oldu sanırım. Johansen'in elbiselerinden biraz daha iplik kopararak hortumun diğer ucunu iki tane açılı iplikle hub'ın tavanına astım. Hortumun deliğini tıkamamak için böyle astım. Artık ufak bir bacam da oldu. Baca 1 santimetre genişliğinde. Umarım bu genişlik yeter. Hidrojen tepkimenin ardından sıcak olacak ve yukarı gitmek isteyecek. Ben de onun bacaya çıkmasına ve oradan ayrılırken de yanmasına izin vereceğim. Ardından ateşi keşfetmek zorunda kaldım. NASA buradaki her şeyin yanmaz olduğunu garanti altına almak için büyük emek harcamış. Buradaki her şey ya metalden ya da alev geciktirici plastikten yapılmış. Üniformaların kumaşları da sentetik. Alev tutacak, bir tür işaret ışığı olarak kullanılabilecek bir şeye ihtiyacım vardı. Alevi sürdürmek için yeteri kadar H2'yi kendimi öldürmeden sağlayacak kadar yeteneğim yok. Oradaki burun farkı çok düşük. Herkesin kişisel eşyalarını aradıktan sonra bir kere eğer mahremiyet istiyorlarsa beni Mars'a tek başıma bırakmayacaklardı. Aradığım çözümü buldum. Martinez dindar bir Katoliktir, bunu biliyordum. Bilmediğim şey ise yanında ufak bir ahşap haç getirdiğiydi. NASA'nın bu konuda onun üzerine gittiğinden eminim. Fakat aynı zamanda Martinez'in inatçının önde gideni olduğunu da biliyorum. Bir pense ve tornavida kullanarak Martinez'in kutsal dini eşyasını uzun kıymıklara böldüm. İçinde bulunduğum durumu göz önüne aldığınızda eğer bir tanrı varsa yaptığıma kızacağını pek sanmıyorum. Elimdeki tek dini eşyayı mahvetmem beni Marslı vampirlere karşı savunmasız bırakacaksa bu riski göze almak zorundayım. Etrafta bir kıvılcım oluşturmak için bir sürü tel ve pil vardı. Fakat odunu sadece ufak bir elektrik kıvılcımıyla yakamazsınız. O yüzden yerel palmiye ağaçlarından şeritler kestim. Ardından birkaç dal parçası topladım ve tutuşması için yeterli sürtünme sağlanana kadar dalları birbirine. Hayır öyle değil tabii ki. Çubuğu saf oksijene maruz bıraktım, bir kıvılcım çaktım, kibrit çöpü gibi alev aldı. Ufak meşalem elimle yavaş bir hidrazin akışı başlattım. İridyum üzerinde cızırdadı ve kayboldu. Kısa sürede bacada ufak ateş patlamaları görülmeye başladı. Yapmam gereken asıl şey sıcaklığa dikkat etmekti. Hidrazin parçalanması dışarıya büyük miktarda ısı verir. O yüzden iridyum odaya taktığım ısı pilinin okumasından gözümü ayırmadan hidrazini yavaş yavaş parçaladım. Kısacası işlem işe yaradı. Her hidrazin tankının içerisinde 50 litrenin biraz üzerinde hidrazin bulunuyor. Bu da 100 litre su yapmak için yeterli. Oksijen üretimim beni sınırlıyor ama şu an biraz heyecanlıyım. O yüzden rezervlerimin yarısını kullanmaya razıyım. Uzun lafın kısası tank yarı yarıya boşaldığında duracağım ve sonunda elimde 50 litre su olacak. Günlük girişi sol 34. Bu bayağı bir zaman aldı. Koca gece hidrazinle uğraştım ama sonunda işi bitirdim. Daha hızlı bitirebilirdim ama kapalı alanda roket yakıtı yakarken dikkatli olmakta fayda var. Yalnız demedi demeyi, şu an içerisi tropik orman gibi. Sıcaklık neredeyse 30 derece ve aşırı nemli. Havaya 1 ton ısı ve 50 litre su saldım. Bu işlem sırasında zavallı hap dağınık bir bebeğin annesi olarak rol aldı. Kullandığım oksijenin yerini dolduruyor ve su arıtıcı nemliliği katlanılır seviyeye çekmeye çalışıyordu. Sıcaklık konusunda elden gelen bir şey yok. Hub'da bir havalandırma yok aslına bakarsanız. Mars soğuk, aşırı sıcaklık başa çıkmayı beklediğimiz bir durum değildi. Sürekli çalan alarmların sesine alıştım. Artık yangın falan kalmayınca yangın alarmı da sonunda sustu. Düşük oksijen alarmı da yakında susar. Yüksek nemlilik alarmının susması biraz daha zaman alacak. Su arıtıcısı bugün mesai yapacak. Bir süreliğine başka bir alarm daha çaldı. Su arıtıcının ana tankı dolmuş. Yürü be, bana böyle sorunlarla gelin işte. Dün kullanılmaz hale getirdiğim elbiseyi hatırlıyor musunuz? Onu yerine astım ve ona arıtıcıdan kova kova su taşıdım. İçinde bir atmosfer hava tutabiliyor. Birkaç kova suyla da başa çıkabilir. Vallahi yoruldum. Koca gece ayaktaydım ve artık yatma vakti geldi. Fakat rüyalar alemine sol altıdan biri en büyük keyifle geçeceğim. İşler sonunda benim istediğim gibi gitmeye başladı. Hatta her şey harika durumda. Galiba yaşama şansım var gerçekten. Günlük girişi sol 37. Mahvoldum ve öleceğim. Pekala sakin ol. Eminim bunun da bir yolunu bulurum. Geleceğin sevgili Mars arkeoloğu, bunu sana ikinci araçtan yazıyorum. Şu an neden hapta olmadığımı merak ediyor olabilirsin. Çünkü dehşetle oradan kaçtım bu yüzden. Ve şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Sanırım neler olduğunu açıklamalıyım. Bu benim son girişim olursa en azından bunun nedenini öğrenmiş olursunuz. Son birkaç gündür mutlu mesut bir şekilde su yapıyordum. Her şey su gibi gidiyordu. Çaktınız mı? Su gibi. Hatta MTA'nın yakıt kompresörünü bile güçlendirdim. Bunu yapmak için büyük bir teknik bilgi gerektirdi. Pompanın voltajını arttırdım. Yani artık suyu daha da hızlı yapıyorum. İlk seferde yaptığım 50 litrenin ardından yavaşlamaya ve elime geçen O2 kadar su yapmaya karar verdim. 25 litrelik rezervin altına inmeyi istemiyorum. O2 çok azalırsa O2 oranını 25 litrenin bayağı bir üzerine çıkarana kadar hidrazinle oynamayı kesiyorum. Önemli not. 50 litre su dediğimde bu bir tahmindi aslında. Elime 50 litre su geçmedi. Hava getirdiğim ek topraklar aşırı derecede kuruydu ve görmemişler gibi nemin büyük kısmını emdiler. Zaten suyu oraya gitsin diye yapıyordum. O yüzden bunu pek umursamıyorum. Ve su arıtıcı 50 litreye yakın su çıkarmadığında şaşırmadım. Pompayı güçlendirince artık 10 litre karbondioksiti 15 saatte alıyorum. Bu işlemi 4 kere yaptım. Hesaplamalarım bana ilk yaptığım 50 litre de dahil sisteme 130 litre su eklemiş olmam gerektiğini söylüyor. Ama hesaplamalarım yalancının önde gideni. Uzay elbisesinden bozma su tankına 70 litre su taşıdım. Duvarlarda ve kubbe tavanda bayağı yoğunlaşma oldu ve toprak da kesinlikle kararınca emiyor. Ama bu ortaya çıkmayan 60 litreyi karşılamıyor. Bir şeyler yolunda değildi. Bu sırada diğer O2 tankını fark ettim. Hub'ın iki tane yedek O2 tankı var. Güvenlik nedenleri yüzünden her biri bir tarafta duruyor. Hub ne zaman isterse hangisini kullanacağını seçebilir. Görünüşe göre atmosferi bir numaralı tanktan aldığı oksijenle tamamlıyormuş. Fakat ben sisteme oksijen vericiyi kullanarak O2 eklediğimde hub kazanılan oksijeni iki tank arasında eşit olarak dağıtıyormuş. İki numaralı tank yavaş yavaş oksijen kazanıyormuş. Bu bir sorun değil, hub sadece işini yapıyor. Fakat bu zamanla O2 kazandığımı gösteriyor. Bu da demektir ki oksijeni sandığım kadar hızlı kullanmıyorum. Başta yaşasın daha çok oksijen, artık daha hızlı su yapabilirim diye düşündüm. Fakat ardından daha korkutucu bir düşünce düştü aklıma. Bir dinleyin, O2 kazanıyorum fakat dışarıdan getirdiğim miktar belli. Yani oksijen kazanabilmemin tek yolu sandığımdan daha az oksijen kullanmak oluyor. Fakat hidrazin tepkimesini tamamını kullandığımı varsayarak yapıyordum. Bunun tek muhtemel açıklaması var. O da havaya saldığım hidrojenin hepsini yakmıyor olmam. Şimdi düşününce bu oldukça açık aslında. Fakat hidrojenin bir kısmının yanmayacağı hiç aklıma gelmedi. Alevin yanından geçip yoluna gitmiş. Kahretsin Jim, botanistim ben, kimyager değil. Kimya dağınık bir iş, o yüzden şimdi havada yanmamış hidrojenler var. Dört bir yanımda. Oksijenle karışmış durumda. Öylece asılı duruyorlar havada. Bir kıvılcım bekliyorlar hub'ı havaya uçurmak için. Bunu anlayıp kendimi dizginlediğimde buzdolabı poşeti büyüklüğündeki örnek torbalarından birini aldım. Havada sağa sola salladım ve ağzını kapattım. Atmosferik tahlil cihazlarını tuttuğumuz yüzey araçlarından birine acele bir GDF yaptım. Nitrojen %22, oksijen %9, hidrojen %64. O zamandan beri araçta saklanıyorum işte. Hap şu an hidrojen köyüne dönüşmüş durumda. Çoktan patlamadığı için çok şanslıyım. Küçücük bir statik boşalım kendi özel Hindenburg'uma yol açabilirdi. Yani şu an 2 numaralı yüzey aracındayım. Araçtaki ve uzay elbisemdeki karbondioksit filtreleri dolmadan bir, bilemediniz en fazla 2 gün burada kalabilirim. Bununla nasıl başa çıkacağımı çözebilmek için o kadar zamanım var. Hap artık bir bombaya dönüştü. 4. ayrımın sonu. Sayfa 50.